Kitabın adı Buddenbrooklar, Bir Ailenin Çöküşü. Yazarı Thomas Mann. 50. ayrım. İyi yürekli de onlara Freider und Katerlischen, korkuyu öğrenmek isteyen oğlan, Rumpelstiltskin, Rapunzel ve Kral Kurbağa gibi masalları derinden bir sesle ve sabırla ve yarı kapalı gözlerle okuyordu. İda bu masalları hayatı boyunca sık sık okuduğundan neredeyse ezbere okuyor ve sayfaları işaret parmağını tükürükleyerek tek tek çeviriyordu. Ancak bu sohbet sırasında tuhaf bir şey oldu. Küçük Kayı'nın içinde bir şeyler yapma isteği uyanmaya başladı. Kitapta anlatılanlar gibi kendisi de bir şeyler yapmak ve bir şeyler anlatmak istiyordu. Kitaptaki masalların hepsini öğrendiği için İda'nın da ara sıra dinlenmesi gerektiğini göz önünde bulundurarak kendisinin masal anlatmasının daha uygun olacağını düşündü. Kayı'nın anlattığı masallar önceleri kısa ve sıradan şeylerdi. Ama sonra daha iddialı ve daha karmaşık şeyler anlatıyordu. Ve zamanla da öyle sıradan şeyleri değil, tersine gerçeği yansıtan ve bu gerçeği gizemli bir ışıkla aydınlatan ilgi çekici masallar anlatmaya başladı. Josephus adındaki güzel ve çok yetenekli bir prensi rengarenk tüylü bir kuşa dönüştürüp kendi yanında bir tutsak gibi alıkoyan ve insanlara binbir türlü eziyet eden korkunç ve son derece güçlü bir büyücünün öyküsünü dinlemek Hanno'nun pek hoşuna gitmişti. Masalın kahramanı köpekler, tavuklar ve yavru Hint domuzlarından oluşan müthiş bir ordunun başına geçerek büyücüye karşı korkusuzca saldırıya geçiyor, kılıcını çekerek prensi ve bütün dünyayı, özellikle de Hanno Buddenbrook'u o kötü büyücüden kurtarıyordu. Böylece büyüsü bozulmuş ve tutsaklıktan kurtarılmış olan Josephus ülkesine dönüyor, kral oluyor, Hanno'yu ve Kayı'yı çok yüksek makamlara getiriyordu. Senatör Thomas Buddenbrook ara sıra çocukların odasının önünden geçerken iki arkadaşı birlikte görünce onların bu dostluklarına hiç sesini çıkarmıyordu. Çünkü çocukların birbirlerine olumlu etki yaptıklarının farkındaydı. Hanno kendisini yürekten seven Kayı'nın üzerinde sakinleştirici, dizginleyici ve özellikle de eğitici bir etki bırakıyordu. Kayı onun ellerinin beyazlığına hayran kalıyor ve bundan dolayı kendi ellerini de Matmadel Jungmann'a fırça ve sabunla temizlettiriyordu. Hanno'nun küçük kontun canlılığının ve haşarlığının etkisinde kalmasını Senatör Buddenbrook hoşnutlukla karşılıyordu. Zira oğlunun kadınların arasında yetişmesinin onun kişiliğinin ve erkeksi yanının gelişmesi için hiç de uygun olmadığını biliyor ve bunu da açıkça söylüyordu. 30 yılı aşkın bir süredir Buddenbrookların hizmetinde olan Ida Jungmann'ın yürekten bağlılığı ve özverili çalışması her türlü takdirin üstündeydi. Bu asla parayla satın alınamazdı. Bir önceki kuşağı büyük bir özveriyle ve başarıyla büyütmüştü. Fakat Hanno'yu herkesten ayrı tutuyor, adeta ellerinin üstünde taşıyordu. Çok büyük bir sevgiyle ve özenle bakıyordu ona. Taparcasına seviyor ve dünyada ondan daha değerli, daha saygın birinin olabileceğini hiçbir zaman düşünemiyordu. Bu tür saf ve sarsılmaz inancıyla zaman zaman kendisini komik duruma da düşürüyordu. Hanno için kendisini parçalarcasına pazarlık yaparken herkesi şaşırtıyor ve zaman zaman utanç verici bir yüzsüzlük örneği de veriyordu. Örneğin bir pastaneden pasta satın alırken elini gizlice terazinin gözüne daldırıyor ve Hanno'nun cebine şu ya da bu şekerleri doldurmaktan hiç çekinmiyordu. Pastacı bundan onur duymayacak mıydı? Ne zaman önü kalabalık bir vitrin görse hemen durur ve ellerini açarak o kendine özgü Batı Prusya lehçesiyle ve kararlılıkla Hanno'nun oturması için yer vermelerini isterdi insanlardan. Küçük Kayı'ya gelince ikisinin de birbirlerine karşı duydukları yakın güvensizlikten çok daha güçlüydü. Çocuğun soylu adı onu biraz kendisine çekmişti. Fakat Mühlenwald'da Hanno ile bir bankın üzerine oturduğunda yanlarına başka çocuklar gelince Matmadel Jungmann ya eve geç kaldıklarını ya da esen rüzgarı bahane ederek hemen yerinden kalkar ve çocuğu oradan uzaklaştırırdı. Matmadel Jungmann'ın bunun için yaptığı açıklamalara bakılırsa küçük Johan'ın bütün yaşıtlarının ya sıracalı ya da kanında kötü bir hastalık olması gerekirdi. Bütün bunlar Hanno Buddenbrook'un zaten eksik olan özgüvenini ve çekingenliğini daha da artırıyordu. Senatör Buddenbrook bu tür ayrıntıları bilmiyordu ama oğlunun gelişmesinin doğuştan ve dış etkiler dolayısıyla istediği yönde olmadığını görüyordu. Keşke onun eğitimini kendi üstlenebilseydi. Her gün saatlerce birlikte olup oğlunun ruhsal yapısını ve düşünce dünyasını etkileyebilseydi keşke. Fakat senatörün bunu yapacak hiç vakti yoktu. Zaman zaman yaptığı girişimlerin kötü bir biçimde sonuçlanmasını ve babayla oğul arasına gittikçe artan bir soğukluk ve yabancılık girdiğini üzüntüyle görmek zorunda kalıyordu. Oğlunu yetiştirmek için örnek almak istediği bir tasvir belirdi gözlerinin önünde. Hanno'nun büyük büyük babasının tasviri. Küçük bir oğlan çocuğu iken kendisinin de biraz tanıma fırsatını bulduğu büyük büyük babası, kafası pırıl pırıl çalışan, neşeli, gösteriş düşkünü olmayan ve kendinden emin güçlü bir insandı. Hanno da onun gibi olamaz mıydı? Bu mümkün değil miydi? Peki ama neden? Hiç değilse müziğe olan aşırı ilgisi önlenemez miydi? Çocuğunu gerçek hayattan uzaklaştıran, bedensel sağlığına hiç de yararı dokunmayan ve ruhsal gücünü yiyip bitiren müzik tutkusuna karşı önlem alamaz mıydı? Onun böylesine düşler aleminde dolaşması pısırık ve mızmız biri olmasına yol açmıyor muydu? Hanno bir gün öğleden sonra saat 4'te alınan yemekten 45 dakika kadar önce tek başına birinci kata inmişti. Piyanonun başına geçip bir süre çalıştıktan sonra salonda kalıp biraz vakit geçirmek istedi. Şezlonga kendisini bıraktı. Miskin miskin üstündeki denizci giysisinin kordonlarını açmaya çalıştı. Gözlerini yan tarafa doğru rastgele çevrede dolaştırırken annesinin ceviz ağacından yapılmış zarif yazı masasının üstünde açık duran deri kaplı bir dosya ilişti gözlerine. Aile seceresinin tutulduğu dosyaydı bu. Dirseklerinden birini şezlongun arkasına, çenesini de elinin içine dayadı ve dosyayı bir süre uzaktan seyretti. Babası bugün ikinci kahvaltıdan sonra dosyaya bir şeyler yazmış ve daha sonra yeniden kullanmak üzere masanın üstünde bırakmıştı herhalde. Dosyanın içine bazı sayfalar tıkıştırılmış, bazı sayfalar ise dışarı çıkarılmıştı. Ve dışarıya çıkarılan sayfaların üstüne de ağırlık olsun diye madeni bir cetvel konulmuştu. Kapağı altın yaldızlı ve türlü türlü kağıttan oluşan kalın bir yazı defteri de açık duruyordu masanın üstünde. Hanno şezlongdan ağır ağır kalktı ve yazı masasına gitti. Açık bırakılan sayfada atalarının pek çoğunun, son olarak da babasının elle yazılmış adları ve bu Denbrock ailesinin bütün seceresi bir sürü başlık altında ve parantezler içinde verilen tarihlerle düzenli bir biçimde ve alt alta yazılmış olarak yer alıyordu. Hanno bir bacağını yazı masasının koltuğunun üstüne koyup dizlerinin üstüne çömelerek dalgalı açık kahverengi saçları avucunun içine dökülmüş bir halde büyük bir ciddiyetsizlikle ve biraz da küçümseyen bir gözle sayfaları şöyle bir yandan süzdü. Öteki eliyle de annesinin sapı yarı altın ve yarı abanozdan yapılmış dolma kalemiyle oynuyordu. Bakışlarını alt alta ve yan yana yazılmış, bir zamanların o aşırı süslü el yazısıyla yazılmış bütün kadın ve erkek adlar üzerinde dolaştırdı. Kiminin mürekkebi solmuş, kiminin altın rıh kalıntıları sayfanın üzerine dökülmüş ve kapkara olmuştu. En sonunda babasının küçük ve acele acele yazdığı kendi adını da okudu. Annesinin ve babasının adlarının altına yazılmıştı. Johann Justus Kaspar, 15 Nisan 1861'de doğdu. Bu onu biraz neşelendirdi. Yerinden hafifçe doğruldu, ağır hareketlerle dosyanın üzerindeki cetveli ve kalemi aldı, cetveli adının yer aldığı satırın altına koydu ve bakışlarını bir kere daha ailenin soy ağacı üzerinde dolaştırdı. Daha sonra sessizce ve yine düşlere dalmış gibi ne yaptığının farkında olmadan elindeki mürekkep kalemle adının altına özenle iki düz çizgi çekti. Üst çizgi altındakinden biraz daha kalındı. Hesap defterinin her sayfasına yaptığı gibi. Sonra gözlerini sayfanın üzerinden ayırmadan bir an için başını yana eğdi ve oradan ayrıldı. Senatör Budenbrock yemekten sonra oğlunu yanına çağırdı ve kaşlarına çatıp yüksek sesle bağırarak sordu. ''Bu ne? Bu da ne böyle? Sen mi yaptın?'' Hanno ''Ben mi yapmışım?'' diye bir an düşündü ve daha sonra ürkek ve çekingen bir tavırla ''Evet'' dedi. Senatör Budenbrock ''Bu da ne demek oluyor? Nereden aklına geldi? Hadi söyle neden böyle saçmalıklar yapıyorsun?'' diye bağırarak katladığı defteri Hanno'nun suratına vurdu. Küçük Johann bu sırada kendisini hafifçe geriye çekti ve elini yanağına götürerek şunları söyledi. Sanıyordum ki, özür dilerim bir daha yapmam. Kısım 8. Huzurlu huzurlu gülümseyen tanrı heykelleriyle süslenmiş duvar kağıtlarıyla kaplı salonda, perşembe günleri yemekte bir araya gelen bu Denbrock'lar yeni ve çok ciddi bir konu hakkında Breitstrasse'deki evde kalmış amca kızlarının soğuk karşıladığı, ancak Bayan Permaneder'i çok heyecanlandıran bir konu hakkında konuşuyorlardı. Bayan Permaneder her zaman yaptığı gibi yine başını geriye atmış, kollarını bir ileriye bir geriye uzatıp arada bir de havaya kaldırarak büyük bir öfkeyle ve sinirli sinirli konuşuyordu. Konuşması sırasında özelden genele geçerek kötü insanlardan söz ediyor ve sinirlendiği anlarda hep yaptığı gibi midesindeki rahatsızlıktan dolayı kuru kuru öksürerek trompet sesini andıran o kendine özgü gırtlak sesiyle ''Sulu göz triyeşke, gürünlich, permaneder'' der gibi öfkesini ve nefretini dile getiriyordu. Ancak tuhaf olan şey büyük bir nefretle andığı bu isimlere bir de savcı sözcüğünü eklemesiydi. Fakat işleri başından aşkın olduğu için her zamanki gibi yine geç kalan müdür Hugo Weschenk salona girip kollarını redingotunun bel hizasında son derece rahat ve canlı bir biçimde sallayarak ince bıyığının altından aşağıya doğru cüretkarca sarkıttığı dudağıyla masadaki yerine doğru yürümeye başlayınca konuşma birden kesiliverdi. Can sıkıcı ve insanın içini karartan bir sessizlik çökmüştü masaya. Ta ki Senatör Buddenbrook sanki bir iş söz konusuymuş gibi Weschenk'e işlerin nasıl gittiğini sorarak bu utanç verici duruma son verinceye kadar. Hugo Weschenk işlerin yolunda olduğunu hatta çok çok iyi gittiğini ve herhangi bir olumsuzluğun söz konusu olmadığını söyledi. Sonra son derece rahatlamış olarak daha başka şeylerden de söz etti. Eskisine göre çok daha neşeliydi. Bakışlarını tam bir umursamazlıkla çevresinde dolaştırıyor ve hiç kimsenin yanıt vermemesine aldırmadan yeniden Gerda Buddenbrook'un kemanın ne durumda olduğunu soruyordu. Çok konuşuyordu ve neşeli bir hali vardı gerçekten. İnsanı rahatsız eden tek konu aşırı bir neşeyle yaptığı içten konuşmalar sırasında sözlerine dikkat etmeyip düzeysiz şeyler anlatmasıydı. Örneğin bir fıkrasında süt annenin gaz sorunu olduğu için baktığı çocuğun sağlığına zarar verdiğini anlatmıştı. Anlattığı şeyi çok komik bulmuş olmalı ki doktorun kim bu böyle pis kokan, kim burada pis kokular çıkarıyor diye söylenmesinin taklidini yapıyordu ve bunları söylerken de karısının yüzünün kıpkırmızı olduğunu, yaşlı bayan konsülün Thomas ve Gerda'nın donup kaldıklarını, evde kalmış amca kızlarının tuhaf tuhaf birbirlerinin yüzüne baktıklarını, masanın en ucunda oturan Riken Severin'in incinip başını önüne eğdiğini, yalnızca yaşlı konsül Kröger'in alçak bir sesle kıkırdadığını görmüyordu. Müdür Weschenk'e ne olmuştu böyle? Bu ciddi, çalışkan ve davranışlarında ölçülü insana ne olmuştu böyle? Her türlü eğlenceye karşı olan, işinden başka hiçbir şeyle ilgilenmeyen bu güçlü kuvvetli adam, bir defa değil birçok defa iş hayatında büyük yanlışlar yaparak suç işlemiş ve mahkemeye verilmişti. Kuşku duyulduğu için değil, tam tersine kirli ve yasal olmayan işler yaptığı, ağır suç oluşturucu eylem diye adlandırılan işler çevirdiği için hakkında dava açılmıştı. Sonucun ne olacağı önceden kestirilemeyen bir dava açılmıştı Weschenk'e karşı. Neyle mi suçlanıyordu? Kentin birçok yerinde büyük yangınlar çıkmıştı ve yangınlardan zarar görenlere anlaşma gereği büyük paralar ödenmesi şirkete çok pahalıya mal olacaktı. Oysa müdür Weschenk bu felaket hakkında kendi adamlarından gidice bilgi edinip yangından zarar gören üyelerini bilinçli olarak hemen başka bir şirkete sigortalattırarak zararlarını bu şirkete yüklemiş ve böylece tam bir dolandırıcılık örneği vermişti. Şimdi her şey savcıya kalmıştı. Doktor Morris Hagenstrom'a. Bayan Konsül Elizabeth Buddenbrook oğluyla baş başa kaldığında ''Thomas, rica ediyorum senden, nasıl oldu böyle? Doğrusu ben hiçbir şey anlamıyorum. Bu durum hakkında ne düşünmeliyim?'' diye sordu. Thomas Buddenbrook yanıtladı. ''Evet sevgili anneciğim, olayı toparlayıp bir düşüneyim. Ne yazık ki yaptığı işlerin hepsinin doğru olduğundan kuşku duymak gerekir. Ancak ben onun bazılarının beklediği boyutta suçlu olduğunu düşünmüyorum. Modern iş yaşamında gelenek diye adlandırılan bir yöntem var. Bu bir geleneksel yöntem, anlıyor musun? Pek de pürüzsüz olmayan, yasalara tam olarak uymayan ve konuyla ilgisi olmayanlara pek de dürüst gelmeyen bir manevradır bu ticari gelenek denilen şey. Fakat iş hayatında tarafların gizlice anlaşmalarıyla yine de sıkça uygulanmaktadır. Bu geleneksel yöntemi ve bundan çok daha kötü yollar arasındaki sınırı saptamak çok zordur. Hepsi de aynı kapıya çıkar. Weishen kötü bir şey yaptıysa bile bu tür işlerden cezasız sıyrılmayı başarabilen pek çok meslektaşımdan daha kötü bir şey yaptığını sanmıyorum. Fakat mahkemenin sonucunun iyi olacağını yine de düşünmüyorum. Bir büyük kentte olsaydı beraat ederdi belki de. Ancak burada bir sürü kamplaşma ve kişisel çekişmelerin söz konusu olduğu bu yerde. Avukatını seçerken bütün bu durumları göz önünde bulundurması gerekirdi. Gerçi bizim kentte öyle sivrilmiş, ikna edici konuşma yeteneği olan, her türlü hile ve oyunları bilen ve en tehlikeli durumların üstesinden gelebilecek üstün yetenekli avukat yok. Buna karşın hukukçularımız birbirlerine pek bağlıdırlar. Ortak çıkarları, birlikte yedikleri öğle yemekleri ve olası akrabalık ilişkileri nedeniyle birbirlerini kollamak zorundadırlar. Bana kalırsa Weishank'in buradan bir avukat seçmesi akıllıca olurdu. Ama o ne yaptı? Hileli bir iflas olayından dolayı hapsi boylayacak pek çok kişiyi kıl payı hapisten kurtarmakla adını duyuran, şeytana pabucunu ters giydiren ve akıllıca konuşmasını bilen tam bir hukuk cambazını, avukat Dr. Breslauer'ı Berlin'den getirmenin gerekli olduğunu düşündü. Breslauer, bu davayı kuşkusuz büyük para karşılığında ve aynı şekilde büyük bir hukuk cambazlığıyla yürütecektir. Ancak bunun bir yararı dokunacak mı? Bizim dürüst hukukçular var güçleriyle direnip bu yabancı beyefendinin kendilerini etkilemesine izin vermeyecekler ve hakimler Dr. Hagenstrom'un iddianamesini çok daha isteyerek dinleyeceklerdir. Tanıklar mı? Kendi elemanlarının içten gelerek ona destek olacaklarını sanmıyorum. Onun iyiliğini isteyen bizlerin, sanırım kendisinin de, sert dış görünüşlü bulduğumuz özelliği nedeniyle pek fazla seveni olmadı. Kısaca anneciğim, kötü şeyler sezinliyorum. Mahkeme bir felaketle sonuçlanacak olursa Erika için çok kötü olacak. Ama en çok da Tony için üzülüyorum ben. Hagenstrom'un bu işi büyük bir keyifle ele aldığını söylerken haksız değildi Tony. Bu dava hepimizi, bütün aileyi ilgilendirir. Kötü sonuçlanması hepimizi sarsacaktır. Çünkü Weishank ne de olsa ailemizin bir üyesi ve soframızda yeri var. Bu olayın benimle olan kısmını ben rahatlıkla atlatırım. Nasıl davranacağımı bilirim ben. Herkesin yanında konuya bütünüyle yabancı kalmalıyım. Her ne kadar Breslauer'i dinlemek ilgimi çekse de duruşmalara gitmem doğru olmaz. Davayı etkilemek istiyor izlenimi vermemek için herkesten uzak durmam ve hiçbir şeyle ilgilenmemem gerekir. Peki ama ya Tony? Damadının hüküm giymesinin onu ne kadar üzeceğini düşünmek bile istemiyorum. İftira ve kıskançlık oyunlarına karşı tepkisini sesini yükselterek dile getirirken nasıl korktuğunu, nasıl bir ruh hali içinde olduğunu anlıyor insan. Yaşadığı bunca bahtsız olaydan sonra kavuştuğu bu saygın yaşamın, kızının mutlu aile yaşamının bozulmasını görme korkusu bu. Bak göreceksin, Weishank'in suçsuzluğundan kuşku duyulması gerektiği söylendikçe, Tony sesinin tonunu yükselterek onun suçsuz olduğunu savunacak. Weishank suçsuz da olabilir, hiç suçu olmaya da bilir elbette. Beklememiz gerekiyor anne. Damadımıza, Tony'ye ve Erika'ya karşı çok nazik davranmalıyız. Ama ben bu işin sonunu pek hayırlı görmüyorum. Bu koşullar altında Noel yaklaşıyordu. Küçük Johan, Ida'nın hazırlamış olduğu ve son yaprağında bir çam ağacı resmi bulunan takvimin yapraklarını bir bir koparıp o eşsiz Noel kutlamalarının gelmesini kalbi küt küt atarak bekliyordu. Belirtiler gittikçe artıyordu. Noel öncesinin son dördüncü pazarından itibaren büyük annenin yemek salonunun duvarına Noel babanın uşağı Rupprecht'in tam boy bir renkli resmi asılmıştı. Hanno bir sabah yatağında uyandığında yorganının üstüne yerde serili küçük halısına ve giysilerinin üstüne pul pul parıldayan yaldız serpildiğini gördü. Birkaç gün sonra da bir ikindi üzeri babası oturma odasındaki şezlongun üstüne uzanmış gazetesini okurken Hanno da Greok'un Palmiye Yaprakları adlı kitabından Endor Cadısı şiirini okuyordu. Her yıl olduğu gibi bu yılda şaşırtıcı bir şekilde evin küçüğünün nerede olduğunu soran yaşlı bir adamın geldiği bildirildi. Onu içeri buyur ettiler ve yaşlı adam pürtüklü tarafı dışına gelen, üstü yaldızlar ve kar taneleriyle kaplı uzun kürkü ve başlığıyla parıltılı lame kırpıkları serpilmiş ve kara çizgiler çizilmiş yüzü, upuzun aksakalı ve son derece kalın kaşlarıyla ayaklarını sürüyerek içeri girdi. Yaşlı adam her yıl olduğu gibi yine kararlı bir sesle sol omuzundaki bu çuvalı dua etmesini bilen iyi çocuklar için getirdim. İçinde elmalar ve altın cevizler var ama sağ omzumdaki kızılcık sopasını da kötü çocuklar için getirdim dedi. Gelen adam Noel babanın uşağı Rupprecht'ti. Gerçek Rupprecht'in kendisi değildi kuşkusuz. Babasının kürkünü tersinden giymiş berber Wenzel'di belki de. Ama uşak gerçek Rupprecht olsaydı bu Wenzel olurdu. Hanno aşırı heyecanından ve yarı bilinçli hıçkırmalarından dolayı bir iki yerde duraklayarak da olsa bu yılda Vaterunser duasını okudu ve elini iyi çocuklar için düşünülmüş olan çuvala daldırmayı hak etti. Zaten yaşlı adam da çuvalı alıp götürmeyi unutmuştu. Alt yazıyı okuyorum. Vaterunser en yaygın Hristiyan duası. Sonra tatil başladı. Noel döneminde aldığı karneyi babasının görmemesini mutlu bir şekilde başarmıştı Hanno. Büyük salonun kapısı gizemli bir biçimde önceden kilitlenmişti. Badem ezmeleri, çeşit çeşit pastalar masaya dizilmişti. Kent sokaklarında Noel kutlamaları çoktan başlamıştı. Kar yağmış, her taraf donmuştu. Noel kutlamaları için gelmiş kadife ceketli ve siyah bıyıklı İtalyan laternacılarının o bilinen hüzünlü ezgileri buz gibi havada sokakları çınlatıyordu. Vitrinlerde Noel süslemeleri ve sergileri gözleri okşuyordu. Pazar yerindeki gotik tarzı yüksek çeşmenin çevresinde Noel pazarının renkli standları kurulmuştu. İnsan ne tarafa gitse satışa sunulmuş çam ağaçlarının kokusuyla karışan büyük bayramın kendine özgü havasını soluyordu. 50. ayrımın sonu. Sayfa no 463. Devamı 51. ayrımda.